Ayrım 8.
Lozan Antlaşması bütünüyle Kürdistan'ın parçalanmasıyla sonuçlanmıştır. 2. Kürdistan'ın ilhakının devlet yapısı ve ideolojisiyle ilgili sonuçları. Kürdistan'ın ilhakı sadece Kürt ulusunun ezilmesi sonucunu doğurmakla kalmıyor. Kürdistan'ın dört ayrı devlet sınırları içinde parçalanması bir yandan emperyalizmin Orta Doğu'da oluşturduğu statükonun temel direklerinden birini oluştururken diğer yandan her bir ezen ulus devletinin biçimlenişine de damgasını vurmuştur. Sadabat Paktı, Bağdat Paktı, Sento, RCD, Orta Doğu devletlerini birleştiren öz itibariyle anti-Kürt anlaşmalardı. Sadabat Paktı'nın 1937, 7. maddesinde yüksek düzeydeki imza koyuculardan her biri, mevcut korumaları ortadan kaldırmayı amaçlayan silahlı ekiplere, kuruluş ve kurumlara karşı kendi sahası içinde önlem almayı ve karşı tarafın sınırlarının her kesimindeki güvenlik ve düzenin garantisinden sorumlu olmayı taahhüt eder deniyordu. Öte yandan, ezen ulus devletleri arasındaki yardımlaşmaya da çok sayıda örnek verilebilir. Ağrı isyanının bastırılabilmesi için İran'la yapılan toprak değiş tokuşu, Mehabad'ın ezilmesinden sonra SSCB'ye kaçmak isteyen Kürtlerin Irak, İran ve Türkiye uçakları tarafından bombalanması, 1956 İran-Irak kuvvetlerinin İran'daki ayaklanmayı ortaklaşa bastırmaları, yakın zamanda sınır ötesi operasyonlar ve bunun gibi. Türk Devleti'nin başlangıçtan itibaren militarist, otoriter, baskıcı, antidemokratik bir nitelik kazanmasında Kürt sorunu önemli bir ağırlığa sahip olmuştur. Devletin militarist yönünün ağır basması, güçlü bir ordu, besleme zorunluluğu sadece dış düşmanların sürekli ve yakın tehlike oluşturuyor olmalarıyla açıklanamaz. Aynı şekilde Türk devlet yapısında ordunun işgal ettiği yer, ordunun siyasal hayattaki rolünü de belirlemiştir. Şüphesiz diğer egemen sınıf fraksiyonlarının güçsüzlüğü, buna karşılık köklü Osmanlı devlet geleneği, milli mücadele boyunca ordunun oynadığı rol de önemlidir. Ama asıl belirleyici olan Kürt sorunudur. Ayrıca komşu devletlerde devlet aygıtının zayıflamasının 1958'de Irak, 1946 ve 79'da İran, Kürt hareketine nasıl bir ivme kazandırdığını bildiklerinden bu konuda dikkatlidirler. Türkiye'de işçi hareketine yönelik politikalar baskıdan çok güdüm ve denetim unsuruna dayanmıştır. Türkiye'nin özel koşulları güdümlü bir işçi hareketi oluşturmayı olanak vermiştir. Oysa işçi hareketinin gücü ve politik etkinliğiyle ordunun gücü ve devletin otoriter niteliği arasında bir paralellik yoktur. Dolayısıyla güçlü bir ordunun varlığını açıklayan asıl neden Kürt ulusal hareketinin ezilmesi gereğidir. Başka bir ifadeyle güçlü bir ordunun ve otoriter ve hantal bir devlet aygıtının varlığını açıklayan sınıf mücadelesi değil, besbelli ki Kürt sorunudur. Kürdistan'ın ilhakının devletin otoriter karakterinin oluşmasında önemli bir payı vardır. Muhtemel bir Sovyet saldırısı gerekçesi ileri sürülse de doğuda güçlü bir ordu tutmanın asıl nedeni Kürt hareketidir. Öte yandan Kürt sorunu resmi, hakim ideolojinin biçimlenmesi açısından da önemli bir unsur olmuştur. Milliyetçilik, şovenizm ve ilkel bir törencilik geleneği resmi ideolojinin önemli bir ögesini oluşturmuştur. Türkiye'de devletin Kürt ulusunun ezilip yok sayılması temeli üzerinde kurulmuş olması resmi ideolojiye orijinal bir nitelik kazandırmıştır. Resmi ideolojinin geçerli olduğu tüm ülkelerde olduğu gibi bu ideolojinin irrasyonelliği çok açık bir biçimde ortadadır. Bir yanda Kürtlüğünün bilincinde milyonlarca insan, öbür yanda bu varlığı inkar eden ama hızla çağdaşlaştığını, kalkındığını, çağ atladığını ileri süren bir resmi ideoloji. Çağ atlayan bir ülkede milyonlarca insanın devletin resmi dinini bilmiyor olması çağ atlayıcılar için esef verici bir durum olmalı. Irak'ta yaşayanların Kürt oldukları resmen kabul ediliyor. Biçimsel resmi bir özellik bile söz konusu. İran'daki Kürtler Aryanların en saf temsilcisi sayılıyor. Suriye'de ise resmi statüde ikinci sınıf vatandaş konumundalar. Nüfus cüzdanlarında Kürt oldukları yazılı ve bazı haklardan yararlanamıyorlar. Ne ki Türkiye'de de yalan üretmenin ve yalanla yaşamanın sonu yaklaşıyor. Kürtlerin kimliğini yok sayma ve inkar üzerine kurulu uyduruk resmi ideolojinin irrasyonelliği o kadar açık ki sınırsız mantık garabetleri sergileniyor. Eğer Türkiye'nin mevcut sınırları içinde tutulan Kürtler Türkse, o zaman İran, Irak, Suriye'dekiler de Türktür. O zaman Bulgaristan, Yunanistan, Kıbrıs ve Sovyetler Birliği vesairedekilere gösterilen ilginin onlara da gösterilmesi gerekir. Neden söz konusu ülkelerdeki soydaşlarımıza bunca ilgi ve şefkat ve neden İran, Irak ve Suriye'dekilere bunca ilgisizlik? İlgisizlikten de öte ezilmeleri için bunca destek. Bulgaristan'dan gelenler için bunca tantana ama Saddam katliamından kaçarak Türkiye'ye sığınan soydaşlarımıza neden ne siyasi mülteci ne de herhangi bir başka statü tanınmaz. Tel örgüler arkasında binlerce insan hapsedilir. Yaklaşık 70 yıldır Kürt kimliği ve o kimliğin en temel ögesi olan Kürtçe diye bir dilin varlığı inkar edildi. Kürtçe Türkçenin bir lehçesi sayıldı. Oysa Kürtçe Hint Avrupa diller grubundandır. Türkçe ise Ural Altay diller grubundandır. Böylesi bir oluşum ortadayken Kürtçenin Türkçenin bozuk bir versiyonu olmasına imkan yoktur. Elbette Hint Avrupa dilleri İran grubundan olan Kürtçe'de çok sayıda Farsça sözcük olması doğaldır. Bu bütün diller için geçerli bir kuraldır. Aynı gruptan olmadığı halde Fransızcadan, çoğu Latin kökenli, yaklaşık 10 bin sözcük geçmiş olması nasıl ayrı bir Türkçenin varlığını engeldiyse aynı şey Kürtçe için de geçerlidir. Yukarıdaki sorulara inandırıcı cevaplar vermek olanaksızdır. İlginç olan bu soruları ortaya atanların bilirkişi raporlarına da dayanarak hapse atılıyor olmalarıdır. İdeoloji bu ölçüde tutarsız ve irasyonel olunca kitlelerde kalıcılığı ve inandırıcılığı da olamaz. İdeolojinin bu zavallılığı bu baskıyla giderilmeye çalışılıyor. İrasyonel ideoloji süngünün gücü olmadan işe yaramıyor. Ancak Kürt kimliğinin inkarı, Kürt ulusunun ezilmesiyle resmi ideoloji arasındaki ilişki bir başka açıdan daha önemlidir. Resmi ideolojinin bu aşırı milliyetçi ve şöven karakteri, Türkiye'de faşizmin gelişmesine de uygun bir ideolojik ortam hazırlamıştır. Bu bakımdan Kürtlere yönelik ideolojik zorlamalar, baskı ve asimilasyon politikası faşist hareketin tahlilinde de önemli bir unsur olarak dikkate alınmalıdır. Türkiye'de Kürt sorununla ilgili gerçekler yaklaşık 70 yıldır saklanmaya çalışılıyor. Ne ki gerçeği sonsuza kadar saklamak olanaksızdır. Gerçekten korkmanın, gerçeği gizlemenin ne düşünce aydınlığına ve bilimin gelişmesine ne de daha eşitlikçi ve özgür bir toplum için verilen mücadeleye bir yararı olur. Tam tersine bu yoldaki mücadelelerin önündeki en büyük engeldir. İşte bize düşen görev öncelikle bu engelin aşılması için çaba harcamaktır. Antonio Gramsci'nin dediği gibi devrimci olan sadece gerçeğin kendisidir. Milli mücadelenin yanlış ve eksik değerlendirilmesinin bir nedeni de 3. Enternasyonel'in Komintern yaklaşımıdır. Komintern'in gerçeklere denk düşmeyen değerlendirmesidir. Bundan sonraki bölümde 3. Enternasyonel'in Komintern yaklaşımları tartışma konusu edilecek. 5. Bölüm. Komintern ve Milli Mücadelenin Anti-Emperyalistliği Sorunu. Hakikati bulan başkaları farklı düşünüyorlar diye onu haykırmaktan çekiniyorsa hem budala hem de alçaktır. Bir adamın benden başka herkes aldanıyor demesi, güç şüphesiz ama sahiden herkes aldanıyorsa o ne yapsın? Daniel Defoe. Milli mücadelenin niteliğiyle ilgili yanılsamalara kaynaklık eden bir şey de 3. Enternasyonel'in Komintern'in yaklaşımıdır. Komintern'in milli mücadeleye destek vermesiyle onun anti-emperyalistliği arasında doğru yönde bir ilişki olduğu varsayılıyor. Oysa Komintern'in milli mücadeleyi desteklemesi hareketin anti-emperyalistliğinden çok Sovyetler Birliği'nin güvenliğiyle ilgili bir sorundu. Sovyetler Birliği'nin güvenlik sorunu milli mücadelenin anti-emperyalist olmasını gerektirmiyordu. Bir hareketi destekleyenlerle o hareketi yönetenlerin amaçlarının çakışması diye bir zorunluluk yoktur. Komintern'in 1920 yılındaki 2. Kongresine kadar sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki devrim sorunu sosyalist hareket tarafından hemen hiç söz konusu edilmemişti. Bu ülkelerin ekonomik ve toplumsal yapıları, tarihsel evrimleri, sınıf yapıları, hakim sınıf ittifakının niteliği, emekçi kitlelerin durumu ve bunun gibi sorunlarla ilgili yeterli bilgi birikimi yoktu. Avrupa merkezli bakış açısı Batı Avrupa sol hareketi için de geçerliydi. Zaten sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki ulusal bağımsızlık hareketleri ve sol hareketler Batı Marksist hareketi için büyük önem taşımıyordu. Bu da Marksizmin Batı kaynaklı olmasından ve son analizde Avrupa merkezli düşünsel entelektüel yaklaşımların damgasını taşıyor olmasından kaynaklanıyordu. Bu yaklaşımın doğal sonucu olarak sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki devrim sorunlarına Batı sosyalist devriminin çıkarları açısından yaklaşılıyordu. Zaten 2. Enternasyonel döneminin hakim düşüncesi oldukça geriydi. O kadar ki 2. Enternasyonel'in sömürge ve yarı sömürgelere bakışı özde muhafazakar ve sömürgeci zihniyetten farklı değildi. Böylesi bir yaklaşım ister istemez Doğu sorununa ilgiyi de azaltıyordu. Marx'ın Asya toplumları ile ilgili olarak yazdıkları o dönemin sınırlı bilgi birikimine dayanıyordu. Üstelik sol hareket tarafından da pek bilinmiyordu. Marx Doğu toplumları ile ve sömürgecilik sorunları ile doğrudan ilgilenmemişti. Bu sorunlara ilişkin yazdıkları da ancak 1939'da basılmıştı. Üstelik Plekhanov'un etkisiyle Marx'ın sonradan bu konudaki görüşlerini terk ettiği düşüncesi yaygınlaştırılmıştı. Çin devriminin başarısızlığı 1927 üzerine Asya tip üretim biçimi tartışması gündeme geldiğinde ise mahkum edilecekti. Dolayısıyla Avrupa merkezli bakış açısının gerisindeki iki temel düşünce olan A. Sömürgelerin kurtuluşu batıdaki devrimin başarıya ulaşmasına bağlıdır. B. Dünyanın sosyalist bir dönüşüme uğramasının koşulu olan Avrupalılaşmasıyla olanaklıdır biçimindeki yaklaşım. 3. Enternasyonel'e de egemen olmaya devam etti. Her ne kadar Lenin özellikle 1905 devriminden sonra Batı proletaryasının ezilen halkların kurtuluşuyla daha yakından ilgilenmesi ve tutarlı bir biçimde desteklenmesi gerektiğini ileri sürdüyse de 1917 devrimine kadar sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki devrim sorunuyla ilgisi ikincil önemdeydi. Lenin 1919 yılına kadar sömürge ve yarı sömürgelerdeki devrimle taktik nedenlerle ilgilenmişti. 1919'dan itibaren sömürgeler ve doğu sorununun önemi birdenbire arttı. O zamana kadar ikincil ve taktik bir sorun olarak ele alınan sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki devrim birdenbire stratejik bir önem taşır hale geldi. Üçüncü Enternasyonel'in ikinci kongresine kadar önemsiz bir sorun olan Doğu sorununu stratejik önemde bir sorun haline getiren neydi? Bakış açısının 180 derecelik bir kavis çizmesi nasıl açıklanabilir? Hemen söylemek gerekir ki bu batıdan doğuya kayış ölü doğmuş bir strateji değişikliğinden öteye bir şey değildi. Komintern'in ikinci kongresinde sömürge ve yarı sömürge ülkelere ilişkin olarak alınan kararlar, belirlenen ilkeler ve pratik politikada yapılacak çalışmalar boş sözler olarak kaldı. Belirlenen ilkelerle izlenen politikalar arasında sürekli bir kopukluk ve uyumsuzluk söz konusuydu. Fakat Komintern'in ikinci kongresinde Doğu halklarının ilişkin olarak kabul edilen ilkeler de kendi içlerinde tutarlı olmaktan uzaktı. Aceleye getirilmişti ve somut durumları dikkate almayan tahlillere dayanıyordu. Öte yandan Komintern'deki bu politika değişikliği Marksizme hakim olan Avrupa merkezli görüşü fazla etkilemedi. Roy'un 3. kongredeki şiddetli protestoları da bu durumu ortaya koyuyordu. Bir taraftan ilke düzeyindeki tutarsızlıklar, öte yandan ilkeler uygulama alanında ortaya çıkan uyumsuzluklar, dünya devrimci mücadelesi için önemli bir talihsizlik olmuştur. Stalin'in bürokratik bir karşı devrimle iktidarı ele geçirmesiyle ve işçi sınıfının yerine bürokrasinin diktatörlüğünü koymasıyla zaten Komintern diye ayrı bir şey de kalmıyordu. Artık bundan sonra Komintern, 3. Enternasyonel, Stalin'in elinde emperyalist devletlere karşı bir pazarlık aracı, bir diplomatik araç işlevi görecekti. Ne ki Stalinist bürokrasinin ürettiği efsanelerden yakayı bir türlü kurtaramayanlar, uzun yıllar Stalin'in tüm karşı devrimci politika ve uygulamalarını devrimcilik, ilericilik olarak görmeye devam ettiler. Milli mücadele başından sonuna kadar emperyalizmle uzlaşma yanlısı bir hareketti. Milli mücadele karşısında 3. Enternasyonel'in politikalarına geçmeden önce 2. Kongre'de tespit edilen ilkeler üzerinde kısaca durmalıyız. Komintern'in 1. Kongresinde sömürge devrimleri konusunda yeni bir şey söylenmiyor. Sömürge ülkelerin kurtuluşunun ancak metropol ülkelerde işçi sınıfının kurtuluşuyla mümkün olabileceği üzerinde duruluyordu. Fakat 2. Kongre'de bu tavır birdenbire değişiyor. 1. Kongre'ye kadar ki, 1. Kongre'de de dahil, sömürge ve yarı sömürge ülkelerle ilgili bekleyişler yerine dünyanın kurtuluşunun doğudan başlayacağına ilişkin son derece iyimser görüşlere bırakıyordu. Bu ani kaymanın en belirgin nedeni, başta Alman devrimi olmak üzere metropol kapitalist ülkelerde devrim umudunun sönmesi ya da bir süre için ertelenmiş görünmesidir. Bunda Kızıl Ordu'nun Varşova önlerinde durdurulmasının da olumsuz yönde bir moral etkisinin olduğu kuşkusuzdur. Diğer bir etmende, Sovyet devriminin de etkisiyle sömürge ve yarı sömürge ülkelerde ortaya çıkan hareketler ve ilk defa 2. Kongre'ye sömürge ülkelerde oluşma aşamasındaki komünist örgüt temsilcilerinin katılmasıdır. Bu yeni üyelerin de sorununun öncelikli olarak ele alınmasında etkili oldukları kesindir. Bu yüzden 2. Kongre'de ilk önemli tartışma konusu sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki ulusal kurtuluş hareketlerinin metropol kapitalist ülkelerdeki sosyalist devrimle olan ilişkisinin saptanması etrafında toplanmıştı. Tartışma aynı zamanda örgütsel, stratejik ve taktik sorunları da içeriyordu. 2. Kongre'de başlayan tartışma 1920'de Bakü'de toplanan Doğu Halkları Kongresi'nde devam etti. Eğer 2. Kongre'de 1. Kongre'deki Avrupa merkezi yaklaşımlardan belirli ölçüde uzaklaşılmışsa, bunda öteki gerekçeler kadar Sovyetler Birliği'nin dış güvenlik sorunu da önemli bir rol oynamıştır. Batı'da devrimin gerilemesi, o zaman bu geçici bir durum olarak algılanıyordu, Bolşevik liderleri Doğu'nun kurtuluş mücadelelerine yöneltmişti. Artık Doğu halklarının içinde bulundukları son derece ağır koşullardan kurtulabilmeleri için Londra ve Paris işçilerinin iktidarı ele geçirmelerinin beklenemeyeceği görüşü ön plana çıkmıştı. O kadar ki 1960'lı yıllarda Maoizm olarak ortaya çıkan görüşler Hindistan delegesi M.N. Roy tarafından 2. Kongre'de ortaya atılmıştı. M.N. Roy o zamana kadar Avrupa merkezi sosyalist hareketin aksine Avrupa'daki devrimci hareketin kaderinin Doğu ülkelerindeki devrime bağlı olduğu görüşünü savunuyordu. Roy Doğu'da zafer kazanılmadığı sürece Batı'dan bir şey beklenemeyeceğini, Doğu'dan metropol kapitalist ülkelere kaynak akışı devam ettiği sürece Batı burjuvazisinin proletaryaya bazı ödünler vererek devrimi geciktirebileceğini savunuyordu. Kongreye sunduğu tezlerde bu kaynak kesin olarak kurutulmadan Avrupa işçi sınıfının kapitalist düzeni yıkamayacağı görüşünü dile getirmişti. Lenin başlangıçta bu teze karşı çıktı. Yoldaş Roy, Batı'nın kaderinin münhasıran Doğu'daki devrimci hareketin gücü ve gelişmesine bağlı olduğunu söylediğinde çok ileri gidiyor. Her ne kadar Hindistan'da 5 milyon proleter ve 37 milyon topraksız köylü olsa da Hint komünistleri henüz bir komünist parti kurmayı başaramadılar. Bu gerçek bile tek başına Yoldaş Roy'un görüşlerinin büyük ölçüde temelsiz olduğunu gösteriyor. Fakat Roy'un görüşlerine karşı çıkan sadece Lenin değildi. Kapitalist Batı ülkeleri, Batı delegelerinin de tepkisi büyüktü. Daha sonra Lenin ve Roy'un görüşleri belirli oranda kırpılarak ortalama bir yol bulundu. Böylece 1. Kongre'dekinden oldukça farklı bir yaklaşım benimsenmiş oldu. Roy'un görüşleri yeniden formüle edilerek kabul edildi. Tartışmalar sonunda şu cümleye yer verilerek sorun çözümlendi. Modern kapitalizmin ayakta kalmasının nedeni sömürgelerden elde edilen aşırı kârlardır. Batı bu aşırı kârdan yoksun kalmadıkça Avrupa işçi sınıfının kapitalist düzeni yıkması mümkün olmayacaktır. Avrupa merkezli görüşten doğuya kayış ve sömürge devrimine verilen öneme karşılık, 3. Enternasyonel'in sömürge ve yarı sömürge ülkeleri ilişkin hiç de tutarlı bir yaklaşımı söz konusu olmadı. 2. Enternasyonel döneminden kalma yaklaşımlar egemen olmaya devam etti. 2. Kongrede benimsenen stratejiye karşın Avrupa merkezli görüş ağırlığını korudu. Sömürge ülkelerle ilgili devrim stratejileri belirlenirken, o ülkelerin somut koşullarının çözümlenmesinden çok Sovyetler Birliği'nin güvenliği açısından yaklaşıldı. Gerek teorik planda, gerekse de pratik politikada hatırı sayılır bir çaba harcanmadı. Lenin ve Troçki döneminde geçerli olan bu durum, Stalin döneminde daha çok geçerliydi. Stalin için 3. Enternasyonel dünya sosyalist devriminin değil, Sovyet diplomasisinin bir aracıydı. Lenin ve Troçki zamanında yapılan bazı taktik hatalardan uzaklaşmak bir yana, Stalin bu hataları kendi gerici politikası için temel kurallar haline getirdi. 3. Enternasyonel Avrupa merkezli sosyalist yaklaşımı ancak sözde terk etti. Gerçekte eski rengini koruduğunun anlaşılması için uzun zaman geçmedi. 2. Kongrede Doğu sorununa adet yerine Bosun Kabili'nden yer verildi. Sömürge ve yarı sömürge ülkelerden gelen delegelerin konuşması 5 dakikayla sınırlandı. Hindistan hakkında rapor sunmak durumunda olan Roy, kendine ayrılan 5 dakikalık süreye haklı olarak tepki gösterdi. Kendine tanınan 5 dakikalık süreyi Hindistan'la ilgili raporunu sunmak için değil, kongre kararını protesto etmek için kullanacağını söyledi ve şöyle devam etti. Bu kongrede Doğu sorununun ele alınış tarzı tamamıyla oportünisttir ve ancak 2. Enternasyonel'e yakışır niteliktedir. Roy'un bu protestoyu yaptığı 1921 yılında Hindistan'da gösteriler, mitingler, grevler, boykotlar sonucu sömürge yönetimi felç olma durumuna gelmişti. 4. Kongrede Safarov'un sözleri de 3. Enternasyonel'in sömürge devrimleri ve ulusal kurtuluş hareketlerine ilişkin yaklaşımının tutarsızlığını göstermesi açısından önemlidir. Safarov şunları söylüyordu. Komünist Enternasyonel'in 2. Kongresinde alınan kararlara karşın emperyalist ülkelerin komünist partileri ulusal ve sömürge sorunlarına ilişkin son derece az iş yaptılar. Daha da kötüsü, komünizmin bayrağı proletarya enternasyonalizmine yabancı olan şovenist fikirlerin üstünü örtmek için kullanıldı. 5. Kongrede E. Varga'nın dünya ekonomik durumuna ilişkin raporu hemen bütünüyle Avrupa ve Amerika'ya ayrılmıştı. Latin Amerikalı ve Asyalı delegelerin tepkisiyle karşılanan rapor Ho Chi Minh tarafından da şiddetle eleştirilmişti. Ho Chi Minh şöyle demişti. Siz İngiliz, Fransız ve diğer partili yoldaşlar devrimi gerçekleştirme olasılığı ve yollarını tartışırken ve gelecek savaş için planınızı hazırlarken bu olağanüstü stratejik noktayı bütünüyle göz ardı ediyorsunuz. Dikkat ediniz, tüm gücümle sizi uyarıyorum. Endonezya Komünist Partisi delegesi S. Maun da aynı yönde eleştirilerde bulunarak Hollanda Komünist Partisi'nin sömürge sorunu karşısındaki hareketsizliğinden yakınıyor ve Komünist Enternasyonel'in yürütme komitesinin sömürgelere daha fazla ilgi göstermesini istiyordu. Benzer eleştiriler Latin Amerikalı delegelerden de geliyordu. Fakat bütün uyarılar ve protestolar bir yandan metropol ülke komünist partilerine 2. Enternasyonel döneminden miras kalan zihniyetle, diğer yandan Sovyetler Birliği'nin dış politika gereksinmeleriyle karşılaşıyordu. Radek bu suçlamalara cevap verirken, 2. Kongredeki tezlerde doğudaki hareketlere destek söz konusu olurken sınıf mücadelesine atıfta bulunulmamıştı. Marx da devrimci olduğu sürece burjuvazinin desteklenmesini savunuyordu diyor. Eğer gerçekten ortada devrimci bir burjuva hareketi varsa desteklenmesi şüphesiz yararlıdır. Oysa Komintern'in doğudaki kurtuluş hareketlerine ilişkin tezlerinin kabul edildiği 1920 yılında sömürge ve yarı sömürge ülkelerin hiçbirinde devrimci bir burjuvazi yoktu. Genel olarak geçerli olan bu durum Türkiye için daha da geçerliydi. Cılız Türk burjuvazisinin İngiliz ve Fransız emperyalizmleriyle ciddi bir uyuşmazlığı söz konusu değildi. Marazi burjuvazi çatışmadan çok uzlaşmadan yanaydı. Bu da Rum ve Ermeni engelinin aşılmasıyla gerçekleşebilirdi. O dönemde Türk burjuvazisinin emperyalizmle uzlaşmak için bir tek isteği vardı. Daha önce Rum ve Ermeniler tarafından yürütülen kompradorluk aracılık işlevinin kendilerine bırakılması. Bunun karşılığında hileci ve utanç verici yöntemlerle sosyalistlerin katledilmesi, işçi örgütlerine baskı, tutuklamalar ve işkenceler, hiçbir demokratik reforma yanaşmama, Osmanlı merkezi baskıcı devlet geleneğini daha etkili biçimde sürdürme ve benzeri yöntemler söz konusuyken, burjuvazinin devrimciliğinden söz etmek hazmedilir bir şey midir? Aslında 3. Enternasyonel'in doğuya ilişkin tezleri aceleye getirilmiş somut koşullara denk düşmeyen yaklaşımları içeriyordu. Bir kere birbirinden farklı tarihsel geçmişe ve toplumsal yapılara sahip bir sürü ülke vardı. Bu ülkelere ilişkin strateji ve taktiklerin tutarlılığı ancak her bir ülkenin somut koşullarının doğru değerlendirilmesiyle mümkün olabilirdi. En temel yanılgı da bu ülkelerdeki burjuvazinin niteliğine ilişkin olanıdır. Emperyalizmin ulaştığı aşamada sömürge ve yarı sömürge ülkelerde devrimci burjuvazi bulmak olanaksızdı. Üçüncü Dünya Kongresi'nde 27 Haziran 1921 ana konuşmayı yapan Troçki, Dünya Ekonomik Bunalımı ve Komünist Enternasyonel'in yeni görevleri başlığını taşıyan uzun raporunda, ikinci kongrede alınan kararların ve benimsenen tezlerin aceleye getirilmiş tezler olduğunu uygun bir dille anlatmıştır. Troçki şunları söylüyordu. Bay ve bayan yoldaşlar, Komünist Enternasyonel'in birinci ve ikinci kongrelerinde dünyanın durumunu sloganlarla, manifestolarla ele aldık ve bu konuda daha derin bir tartışmaya girmedik. O zaman savaşın yarattığı yeni durumu genel, kısa ve kesin hatlarıyla nitelendirmek ve işçilerin bilincine yerleştirmek söz konusuydu. Şimdi aynı sorun çok daha karmaşık biçimde karşımızda duruyor. Savaşın bitiminden bu yana 3 yıl oluyor. Ekonomik ve siyasal düzeyde büyük önem taşıyan görüntüler çıktı ortaya. Sermaye daha hala hemen hemen bütün dünyada tahtında duruyor ve biz bu nedenle genelde görüşümüzün bugünün koşullarında doğru olup olmadığının hesabını kendimize vermek zorundayız. Bir tek sözle şimdi Komünist Enternasyonel'in 2. Dünya Kongresi sırasında durum 1. ve 2. kongreler sonrasındaki gibi değil. O zaman kendimize büyük bir perspektif açtık ve büyük bir çizgi belirledik ve de dedik ki bu yoldan bu işaretle proletaryayı kavrayacaksın ve dünyada zafer kazanacaksın. Bu doğru mu hala? Tümüyle büyük bir çerçeve içinde bu tümüyle doğru kaldı. Sadece bu çizginin aşağı yukarı hareketlerini çizmemiştik ve bunu şimdi fark ediyoruz. Yenilgilerimiz, hayal kırıklıklarımız aracılığıyla, verdiğimiz büyük kurbanlar aracılığıyla bütün ülkelerde olabilen bizde Rusya'da oldukça geniş boyutlarda ortaya çıkan yanılgı dolu eylemlerimizle bunu anlıyoruz. Gerek Türkiye'deki gerekse de Çin'deki gelişmeler, sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki gelişmeler, burjuvazinin devrimciliğini değil ihanetini ve karşı devrimciliğini kanıtlamaya yetti. Geri ülkelerde burjuvazinin nereye kadar gidebileceği ya da gidemeyeceğine ilişkin ilk tutarlı yaklaşım Troçki'den gelmişti. Daha sonra 1904-1905'te bir broşürde L. Troçki, Çarlık Rusyası'ndaki burjuvazinin devrimciliği konusuna açıklık getirmişti. Troçki, söz konusu eserde kapitalist kervana geç katılan Rusya'da burjuvazinin diğer kapitalist ülkelerdeki gibi devrimci bir rol oynayamayacağını, proletaryanın liderliği olmadan hareketin başarıya ulaşamayacağını ileri sürmüştü. Troçki'nin devrimci sürecin sürekliliği ile ilgili görüşleri 1917 Şubat ve Ekim devrimleriyle doğrulandığı halde daha geri ülkeler için talihsiz teoriler geliştirmeye de devam edildi. Çelişik teori ve yaklaşımlar 3. Enternasyonel'in ilk yıllarına egemen oldu. Teorik ve pratik düzeydeki yetersizlikleri 3. Enternasyonel partilerine egemen olan Avrupa merkezi yaklaşım ve Sovyet devletinin günlük çıkarlarının gereği eklenince bir sürü olumsuz sonucun ortaya çıkması kaçınılmaz olmuştur.